Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Programımızda haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz. Gelişmelerin görünmeyen perde arkasına ışık tutma gayretinde oluyoruz. Dış politika gündemi bir hayli yoğun bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Yakın coğrafyamızdaki iç savaş ve şiddet anaforu bütün hızıyla sürerken Mısır'da Müslüman kardeşler üyelerine yönelik düzmece idam kararları bu hafta en çok konuşulup tartışılan gündemlerden biriydi. İdam kararı şaşırtıcı ya da beklenmeyen bir karar mıydı? Darbe yönetimi Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanını asmaya cesaret edebilir miydi? Böyle bir durumun Mısır ve bölge için getirisi götürüsü ne olabilirdi? Tüm bu soruların ve bu meyanda gündeme gelen diğer pek çok sorunun cevabını arayacağız programımız çerçevesinde. Suriye'de Esed rejimi muhalifler karşısında kan kaybetmeye devam ederken rejimin sonunun yakın olduğu yorumları daha sık dillendiriliyor analizlerde. Esed rejimi gerçekten de uzatmaları mı oynuyor? Muhalifler karşısında ağır darbe alan Esed rejiminin bundan sonraki seçenekleri neler? Irak'ta ise bahar aylarında Musul'u Daesh'ten geri alma planları yapılırken Ramadi gibi önemli kentleri de kaybeden Bağdat yönetiminin askeri stratejisinin yerle bir olmasının şaşkınlığı haftaya damgasını vuran gelişmeler arasındaydı. Ramadi'de de Musul hezimetinin bir benzeri mi yaşandı? Irak'ta Daesh ile neden baş edilemiyor? ABD Daesh'in ilerleyişine göz mü yumuyor yoksa? Evet, Irak'ta neler olup bittiğine bakacağız. Bu haftanın en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri de gerek Avrupa gerekse Asya sahillerinde yüzlerce, binlerce insanın ölüm kalım mücadelesi karşısında uluslararası toplumun ölüm sessizliğine bürünmesi oldu. Akdeniz'in dev bir göçmen mezarlığına dönüşmesi karşısında Batı dünyası tedbir olarak Akdeniz'de insan kaçakçılarına yönelik askeri operasyon başlatılması kararını devreye soktu. Bundan böyle kaçakçı teknelerine çıkarma yapma ve imha etme gibi tedbirler alınacak. Bu arada Budist çeteler tarafından saldırıya uğrayan ve evleri yakılan Arakanlı Müslümanların yaşadıkları dram da gündemimize alacağımız konu başlıklarından olacak. Geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz mülteci dramını dolayısıyla bir kez daha masaya yatıracağız. Tüm bu başlıkların yanı sıra haftanın önemli diğer dış politika gelişmelerinin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan programımız Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Haftanın öne çıkan gelişmelerini bu hafta da yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile analiz etme gayretinde olacağız. Gündemimize Mısır'da çokça tartışılan idam kararlarıyla başlamak istiyoruz. Malum Mısır tarihinin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin junta mahkemeleri tarafından idama mahkum edilmesi bu haftanın en önemli gelişmesi olarak kayda geçti. Muhammed Mursi ile birlikte Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'yi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Kardavi'nin de aralarında bulunduğu 106 kişinin dosyası haklarındaki idam kararlarıyla ilgili görüş alınması için Mısır Müftülüğü'ne gönderildi. Halkın iradesiyle ve %52 oy ile seçilmiş olan Mursi'ye verilen idam cezasına Türkiye ve birkaç uluslararası sivil toplum kuruluşu dışında önemli bir tepki gelmedi. Türkiye gibi bazı ülkeler kararı kınarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'ın eski Mısır'a dönüşü olarak yorumladı bu idam kararlarını. ABD Dışişleri Bakanlığı duyulan endişeyi dile getirdi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi de kararın gözden geçirilmesini ümit ettiklerini ifade etti. Arap ülkeleri ise çok daha sessizdi bu siyasi karar karşısında. Körfez ülkelerinden çıkan kısık sesler ve eleştiriler daha ziyade entelektüel çevrelerden yükseldi. Hukuki olmaktan fersah, fersah uzakta tamamen siyasi bu idam kararlarına yönelik tepkisizlik ya da son derece cılız göstermelik tepkiler açıkçası çok da şaşırtıcı gelmedi. Çünkü junta lideri Abdülfettah Sisi hem darbeyi hem de Müslüman kardeşleri şeytanlaştırma operasyonunu sessiz kalmakla suçlanan bu çevrelerin katkısıyla gerçekleştirmişti. Evet, Mısır'ı ve Mısır'daki idam kararlarını konuşacağız. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş diyerek bulduk.
Başlayalım
teşekkür
programımıza.
Ederim.
İfade ettiğimiz gibi bu idam kararları hiç de hukuki değil, tamamen siyasi bir karar. Buna rağmen uluslararası arenadan idam kararlarına tepkisiz kalınması ya da çok cılız göstermelik tepkilerin gösterilmesini ne şekilde yorumluyorsunuz? Öncelikle buna başlayalım.
Şöyle, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Mısır Arap dünyasının kalbidir. 22 Arap ülkesinin tam merkezinde, Afrika ile Orta Doğu'nun kesişme noktasında ve 80 milyon aşkın nüfusuyla da Arap dünyasının en önemli ülkesi. Bu Camp David anlaşmasıyla da İsrail'e bağ kuran, İsrail'i tanıyan Arap ülkesi olmasıyla da önemli. Şimdi Batı ile olan ilişkilerinde gerek Enver Sedat döneminde gerek Hüsnü Mübarek döneminde o bölgedeki en sadık partner konumundaydı Mısır rejimi. Özellikle askeri bürokrasi. Fakat Muhammed Mursi'nin bence o seçimle iş başına geldikten sonra yapmış olduğu en büyük hata şu oldu. Türkiye'nin 50 yılda belki de 70 yılda yaşamış olduğu süreci 1-2 yıla sığdırıp çok hızlı gitti. Hı hı. Ve o sırada tabii ki hoşnut olmayan askeri bürokrasi, ki Sisi de bunun atadığı bir
Mursi'nin atadığı
genelkurmay başkanıydı. Ve herkes müesses kurulu nizamını kaybetmek istemediği için de sonuç bu noktaya kadar geldi. Hı hı. Şimdi gerek Körfez'deki Arap ülkeleri gerek Batı'nın dünya o bölgeye bakışı sandığı sevmiyor. Hı hı. Genellikle yani müesses nizamın devam etmesi, alışa geldikleri işte elit, oligarşik veyahut da diktatör bir kişiyle iş tutmayı daha çok yeğliyor Batı dünyası. Fakat bu idam kararına gelince burada çok daha hassas ve özel bir nokta var. Şayet bu darbe rejimi bu kararı verirken zaten hukuki olmadığını bütün dünya alem biliyor. Siz de az önce söylediniz. Burada iki tane seçenek var. Birincisi bu idam kararını verip, ki %90 ihtimalle olacak da odur. Dünyadan gelen, işte çevreden gelen tepkiler veyahut da işte Eser müftüsüne aldıracakları kararlarla işte bu idamı erteletme, askıya alma ve sürekli olarak yani, hem meşruiyetlerini kabul ettirmek, ki
stratejik bir adım olarak okumak mümkün.
Birincisi bu.
Yani bir anlamda yani ölümü gösterip sıtmayı razı olmak gibi.
Yani kendi otoriterlerini, yani Sisi'nin cumhurbaşkanı olduğunu, onun da her an idam edilmekle edilmemek arasında bir noktada olduğunu ve merhamet bekleyen bir konumda olduğunu, ki İhvan-ı Müslim'in hareketine baktığımızda 1930'lu yıllardan bu yana, yani Hasan el-Benna'dan Seyyid Kutup'a kadar olan o süreçte baktığımızda çok idamlar görüyoruz tarihte. Fakat bugünkü idam kararının bence birincisi sürekli olarak kendi meşruiyetlerini, yani asmayarak kararı verip kendi meşruiyetlerini o tabana onaylatmak. İkincisi, ki akla ziyan bir şeydir, gerçekten bu idam kararını infaz ederlerse de buradaki amaç şudur: bu hareketi terörize etmek, silahlandırmak. Halbuki Hasan el-Benna döneminde manifestosu açıklanan İhvan-ı Müslüm'ün hareketi en baş maddelerinden birisi asla silaha bulaşmamak. Yani mücadeleyi fikir platformunda sivil toplum hareketi olarak insanları ikna edip tıpkı bizim Türkiye'deki bu sandıkta demokratik bir, ki Batı'nın da tam istediği bir yöntem olsa gerek, ama çıkan sonuç Batı'nın işine gelmediği için. Bakınız, şu anda İhvan-ı Müslim'in hareketinin sadece Mısır'da değil, Suriye'de, Tunus'ta, diğer bütün İslam coğrafyasında yapmak istediği şey halkı ikna yoluyla iktidara gelmek. Ki Batı'nın demokratik açılımında böyle olsa gerek, ama çıkan sonuç yani ironik olarak Batı'nın istemediği, genellikle halkın lehine karar verecek İslami çizgide olan liderler iş başına geldiği için de bunu bence eğer idam kararı olursa, ki terörize etmek, fakat öyle bir şey olursa da Suriye'den bin beter olur Mısır'ın için.
Yani Batı'nın yaklaşımı bu anlamda sizin ifade ettiğiniz gibi Cezayir'de de tecrübe edilmişti. 1992'de İslami Selamet Partisi'nin iktidara gelmesi tıpkı Mısır'da olduğu gibi darbecilere verilen destek sayesinde önüne geçilmiş ve o süreçte binlerce, 250 bine yakın insan katledilmişti. Yani Mısır'da böyle bir süreç yaşanma ihtimalini görüyor musunuz? Yani çok pahalıya patlamıştı Cezayir'de gerçekleşen darbe Cezayir halklarına.
Yani şöyle, ben sahadan aldığım bilgilere göre konuşuyorum. Şayet böyle bir silahlı kalkışma olursa Suriye'deki gibi, Mısır ordusunun içerisinde de hatır sayılır oranda İhvan taraftarı subaylar vardır. Yani bu çok kanlı bir savaş olur. Yoksa yani işte İhvan hareketinin içerisinden 3-5 bin kişinin silaha sarılıp marjinal bir terörizm hadisesi olmaz gibi geliyor bana. Ki bu tamamen Mısır'ın altyapısının çökmesi, yani bir iç savaş demektir ki Allah muhafaza. Bunu yani İslam dünyasının böyle bir şeyi kaldırması mümkün değil.
Evet, yani tabii İhvan'ın silaha tevessül etmesi çok uzak ihtimal olarak görülüyor, ama Mısır dahilinde pek çok işte tırnak içerisinde radikal unsurlar var. Yani Sina'da mesela gerçekleşen eylemlerin pek çoğu DAEŞ gibi, DAEŞ çizgisindeki örgütler tarafından gerçekleştiriliyor ki onların yaptığı eylemler de işte İhvan'a mal ediliyor. İhvan'ın şeytanlaştırılma operasyonu sürecinde.
Ana gövdeden marjinal bir grup koparıp onları silahlı eyleme yönlendirip ve dünya basınında da yani terörist bir grup olup zaten karar aldılar, terörist örgüt vesaire diye. Yani bütün Arap dünyasında, İslam dünyasında İhvan'ı şeytanlaştırmak, teröristleştirmek amaçlı.
Evet. Bugün ABD Kongresi'nde Mısır oturumu vardı. Bu oturumda Obama'nın yaklaşımı eleştirildi. Özellikle işte Sisi yönetiminin günden güne Amerika'dan daha ziyade Rusya'ya yaklaştığının altı çizildi. İşte Rusya ile yapılan silah anlaşmalarına göndermede bulunarak eleştirel bir yaklaşım sergilendi ki Obama yönetimi işte bu darbe süreci içerisinde Sisi'yi arkalayan ve bütün hukuksuzluklarını, zulmünü görmezlikten gelen bir noktada bulundu. Bu eleştiriyi nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi Mısır ölçeğindeki bir ülkenin, ki Mısır'ın silahlı kuvvetleri de öyle sıradan bir ülke ve sıradan bir askeri teşkilat değil. Bunun arkasında da direkt Amerikan olduğunu biliyoruz. Yani bu darbeyi yapan o zinde güçlerin finansörü, her ne kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise, o silahı üreten, onlara siyasi perde gerisinde destek veren Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ancak dünyada dengeler hızla değişiyor. Ve birazcık ileri görüşlü olan siyasi liderler daima yumurtayı tek bir sepete koymazlar. Yani bir taraftan Amerika ile ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan Rusya'ya da bir yeşil ışık yakarlar. Fakat Amerikalılar ister ki her şeyiyle kendine bağımlı hale gelsin. Tabii ki yani Amerika'nın içerisinde Obama'yı eleştirenler kendilerine göre, yani biz bu kadar bunun hukuksuzluklarına destek veriyoruz, o da kayıtsız şartsız bize bağlı olsun diyor, ama yani Mısır seçeneği çok olan bir ülke. Tıpkı Türkiye gibi, yani Süveyş Kanalı'nın orada olmuş olması, Arap dünyasının kalbinde olması gibi, yani böyle tek bir kutba bağlı olan bir ülke değildir Mısır. Her an makas değiştirebilir. Mesela Nasır döneminde biliyorsunuz 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği yanlısı bir politika izlemişti o Süveyş'in devletleştirilmesi sırasında.
Peki bundan sonraki Mısır'ı bekleyen şey nedir sorusuna verilecek cevap nedir? Özellikle gerek kendi içerisindeki iç kamuoyu, gerekse uluslararası ilişkiler, Körfez ülkelerinin işte yaklaşımı, Sisi'nin ve junta yönetiminin, yargısının Mursi'ye yönelik bu kararına çok bir tepki gelmedi açıkçası. Sadece işte entelektüel düzeyde bir takım darbe karşıtı Arap entelektüelleri eleştiri getirdi. Onun haricinde devletler ve yönetimler nezdinde Hiçbir tepki gelmedi. Sadece bu anlamda tek gür ses yine Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi, Türkiye'den geldi. Neler bekliyor? Yani geri adım atmaz mı Mursi? Muhtemel bir Körfez ülkelerinden gelecek eleştiriler karşısında.
Şimdi idamın muhtemelen olmayacağı konusundaki benim kanaatim şuradan kaynaklanıyor. Kral Abdullah'la mevcut Suud Kralı Selman arasında önemli bir dış politika alanında bir makas farkı olduğunu ben tahmin ediyorum. Ki Türkiye ile yakınlaşma da onunla ilgili. Ve Mısır, Türkiye ile arasının daha da fazla açılmasını, Suudi Arabistan'la olan ilişkilerini ki IŞİD'in ve Şii İran tehdidinin Körfez ülkelerinin ensesinde hissedildiği böyle bir dönemde, yani Mısır'ın içerisinde böyle bir karışıklık isteyeceğini ben tahmin etmiyorum. Yani mevcut yeni Suudi Arabistan yönetiminin. Bir diğer konu Mısır'la ilgili dikkatinizi çekmek istediğim bir konu. Şimdi Mısır mümbit toprakları olan, buna karşılık işte Nil'in bereketiyle yani diğer Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden farklı olarak zengin su kaynakları, verimli toprakları, aynı zamanda petrolü ve doğal gazı olan, çok zengin tarihi kültürel birikimi olan, turizm potansiyeli olan, Süveyş kanalıyla o geçiş ücreti alan ve çok büyük potansiyellerine rağmen halkının çok fakir olduğu bir ülke ve Mısır için şunu söyleyebiliriz, çok kötü yönetiliyor. Yani tekrar ediyorum, bu kadar kaynakların içerisinde halkın büyük kahir ekseriyetinin gelir düzeyine baktığımızda şu sonuç çıkıyor: Mısır yani yıllardır çok kötü yönetiliyor.
Evet, gerçekten de öyle. Yani benim orada 5-6 yılım geçti. Bir 20 yıl sonra geçtim. O zaman da çok eleştiriyorduk. Müslü Mübarek dönemindeki yani temizlikten tutun da işte ekonomik anlamda insanların yaşadığı zorlukları bir fiil gördük. Yani öyle ki hocam, yani şekeri pasaportta alınıyordu. Ekmeği devlet çıkartıyor, hala devlet çıkartıyor, askerler çıkartıyor. İşte cemiyeler vardı, market yerine şekerler, domatesler kara borsaya düşer, patates kara borsaya düşer ki Mısır ihracat eden bir şey ama patatesi bile kara borsadan aldığınız bir ülkeydi Mısır. Çok bir şey fark etmemiş. Ben 20 yıl sonra yeniden Mısır'a gittiğimde Mısır'ın çok daha geriye gittiğini müşahede ettik üzülerek, ne yazık ki. Yani o evlerin durumu, sokakların durumu i̇şte felaket bir durum.
Orta sınıf yok. İşte orta sınıfı yeterince gelişmeyen toplumları yönetmek de zordur. Yani zengin bir elit üst tabaka ve çok geniş tabanlı fakir ve birçok yönden de devlet sübvansiyonlarına, yardımına muhtaç insanlar topluluğu ki böyle bir toplumu yönetmek de onlar açısından daha kolay oluyor.
Evet, yani bu hafta Mısır gündemine ilişkin polemik konusu olan bir hususta işte Adalet Bakanı yaptığı açıklamalardan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Çöpçü çocuklarının yargı ve yargı mensubu olamayacağı yönünde bir ifadesi oldu. Evet. Ve sosyal medyada bu çok tartışıldı. Netice itibariyle istifa etmek zorunda kaldı. Peşi sıra Mısır Adalet Bakanlığı'na getirilen Hakimler Sendikası Başkanı Ahmet Zend'in başka bir açıklaması yine gündeme düştü. Zend şu ifadeleri kullanıyor: bu vatan topraklarında bizler efendileriz, bizim dışımızdakiler işte köledir ifadesini
bizdeki
kullanmış.
Bizdeki beyaz Türklerin zihniyeti.
Ama gerçekten de zihniyeti. Yani bu bir fiil, orada yaşamış bir insan olarak söyleyeyim hocam. O kapıcılar, alt seviyedeki insanların yaşadıkları ortamlar, o apartmanların merdiven altlarındaki boşluklar ne kadar bir mesafe ederse, bu yani 5 metrekareyi geçmez.
Mezar evler diyorlar.
Hem işte mezar evlerde yaşayanlar var ya şehirlerde, o çok medeni gözüken binaların altında o Rabia'nın, o ya da Rusların yaptığı binalar vardı, devasa binalar. Onların kapıcıları merdiven altlıklarındaki oluşan boşluklarda yaşarlardı 3-5 çocuğuyla.
Ama firavunların ülkesi hocam.
Evet.
Bunu unutmayalım.
Evet. Kölelik ve efendilik meselesi.
Firavunlar ülkesi.
Evet. Kıymetli dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini tartışıp analiz etme gayretindeyiz. Kıymetli dinleyenler, birinci bölümümüzde ağırlıklı olarak Mısır'daki idam kararlarını tartışmıştık. Bu kararın hem Mısır dahilinde hem uluslararası alanda yansımalarının neler olabileceğini konuşup analiz etmeye çalışmıştık. Suriye ve Irak'taki gelişmelere geçmek istiyoruz. Malumunuz koalisyon güçlerinin aylardır süren hava operasyonlarına rağmen DAEŞ'in hem Suriye hem de Irak'taki ilerleyişi sürüyor. Suriye'deki stratejik öneme sahip Palmira'yı alan DAEŞ artık ülkenin yarısından fazlasını kontrol ettiği ifade ediliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre DAEŞ bu ilerleyişin ardından Suriye topraklarının yarısından fazlasını kontrol eder duruma gelmiş. Humus'un doğusunda kalan Palmira kenti UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunuyor. DAEŞ hafta başında da Irak'ın Anbar eyaletinin Ramadi kentini ele geçirmişti. Dilerseniz Suriye'deki DAEŞ ilerleyişiyle başlayalım kıymetli hocam. Yani DAEŞ neden önüne geçilemiyor? Hem Suriye'de hem Irak'ta bunu nasıl yorumlamak lazım? O kadar güçlü ordulara rağmen terör örgütüyle mücadele edemeyen bir görüntü ortaya çıkıyor.
21. yüzyılda lojistik diye çok önemli bir sektör var. Yani siz herhangi bir iş yapacağınızda o işin bir lojistiğinin olması lazım. Hı hı. Şimdi biz Suriye'de iç savaş var ve bu savaşta rejimi İran'ın ve Lübnan Hizbullah'ının desteklediğini, lojistiğini oran sağladığını biliyoruz.
Evet.
Irak rejiminde yine arkasında İran olduğunu biliyoruz. Yine Suriye içerisinde küçük marjinal grupların kim tarafından desteklendiğini, hangi kanallardan geldiği biliniyor.
Evet.
Fakat DAEŞ'in veya IŞİD'in lojistiğinin ne olduğu konusunda koskocaman bir soru işareti var. Yani hem Irak rejimini hem Suriye rejimini durduracak ve dünyaya meydan okuyup bu kadar, yani Suriye'nin yarısını, Bağdat'ın kapılarını, Suriye'nin yarısını işgal edip Bağdat'ın kapılarını, yani Musul'dan DAEŞ'i çıkaralım derken Ramadi'yi ele geçirip, ki ele geçirdiği yerlere bakıyorsunuz. Ramadi Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre civarında, yani şehir dağınık olduğu için 70-100 kilometre ve daha gerisine bakıyorsun Suriye-Ürdün sınırına kadar olan bütün bir alanı kontrol eden bir nokta orası. Orayı ele geçiriyor.
Evet.
Rafineri, Beyci Rafinerisini ele geçiriyor. Diyelim ki rafineriyi ele geçirdi. Ham petrolü nereden sağlıyor? Hı hı. Ürettiği ürünü kime satıyor?
Evet.
Şimdi Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ki Irak Anayasası'na göre bir meşruiyeti var. Türkiye üzerinden petrolü getirdi. Dünyaya petrolünü satamadı. Yani aylarca bizim BOTAŞ yumurtalık tanklarında bekledi petrol. Çok yok fiyatına spot piyasada sattılar petrolünü. Peki bu DAEŞ petrolünü kime satar? Yani soru, yani hep karanlıktır bu. Dolayısıyla da işin garibi DAEŞ'in gittiği yerde Müslümanlar kaybediyorlar.
Evet.
Yani nereye bulaştığı zaman kaybeden hep biz oluyoruz. En önemli, kıymetli tarihi, kültürel eserlerimiz yok oluyor. İnsan kaynaklarımız yok oluyor. Ve ondan sonra onun üzerine bombaların atılması meşru oluyor. Ve ölen sivil halkın ne kadar olduğu da hiç dikkate alınmıyor. Ben hala şu soruyu tekrar ediyorum. Bu örgütün lojistiğini kim yapıyor? Ve mutlaka bunun bir desteği, yani siz şöyle söyleyeyim, bir pikniğe gitsek 100 kişi olarak, yani arabadaki erzak bir gün sonra tükenir. Yani bu kadar geniş kapsamlı on binlerce silahlı insanı doyuracaksınız, silahlandıracaksınız, o para sirkülasyonunu sağlayacaksınız ve uluslararası ambargoyla bunu yapacaksınız. Mümkün değil yani.
Evet, tabii yani burada DAEŞ'in başarılı olmasında nedenler arasında özellikle Bağdat yönetiminin izlediği politikayı eleştiriliyor. İşte Bağdat yönetimi mesela Sünnilerin silahlandırılması noktasında bir türlü Sünnilerin taleplerini yerine getirmedi. Sünniler de DAEŞ'e karşı Şiilerin operasyon yapmasına razı değiller. Talep ettikleri şey, bize silah verin,
evet,
biz kabileler olarak DAEŞ'le mücadele edelim. Evet. Bunu sağlanmayınca, çünkü inanılmaz bir öfke var.
Güvensizlik var.
Müthiş bir güvensizlik var. O mezhepsel ayrışma inanılmaz had safhalara gelmiş. Dolayısıyla bu Bağdat'ın stratejisinin çökmüş olduğu ifade ediliyor. Ve önümüzdeki süreçte de DAEŞ'e karşı Bağdat yönetiminin başarılı olmasının çok zor olduğunu ifade ediliyor. Çünkü Sünniler Şii milislere karşı inanılmaz öfkeliler çünkü Daiş'ten aşağıya zulüm yapmıyorlar onlara. Şimdi, da.
Tarihteki Haçlı seferleri hatırıma geldi. Hı. Kudüs'ü kurtarmak üzere Haçlı ordularını davet ediyorlar. Fakat buradaki yerel Hristiyanlar Ortodoks, gelen Katolikler normalde Müslümanlardan gördüğünden bin beter eziyet görüyorlar. Ve dolayısıyla şu anda Ramadi'deki, Musul'daki Sünni Müslüman Araplar bir tarafta o Maliki dönemindeki Şiilerin yapıp ettikleri var. Diğer tarafta IŞİD var. Hı-hı. Yani al birini vur ötekine hesabı. Hı-hı. Ve bu insanlara bir güven telkin etmedikleri için bunlar da alan buluyorlar doğal olarak. Yani evet, alan bulmalarının çok mantıklı, hı-hı, makul bir sebebi var. O anlaşılabiliyor. Hı-hı. Yani bir Musul'un, Ramadi'nin bu kadar kısa süre içerisinde ele geçirilmesinde yani bu anlaşılabiliyor teorik olarak. Hı-hı. Fakat ayakta kalmak için daha başka şeylere ihtiyaç vardır.
Evet. Ya bu da tabii Daiş'in bilinmezliğine ilişkin bir takım şeyleri saklıyor.
Ve aslında ilk gittikleri yerde hapishaneleri boşaltıyorlar. Evet, yani ele geçirdikleri yerlerde.
Tabii şimdi Amerika'nın bölgeye yaklaşımı konusunda da bir takım mülahazalar dillendiriliyor. Amerika içerisinde özellikle cumhuriyetçiler Obama'nın Orta Doğu politikasını eleştiriyorlar. Özellikle Daiş'e yönelik daha aktif olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü Bağdat yönetiminin bu anlamdaki beceriksizliğinin altı çiziliyor. Bir ankete inanmış Amerika'da Amerikalıların %80'in Daiş ile mücadele edilmesi gerektiğini ve Amerika için bir tehdit haline geldiğini iddia ediliyor. Yakın zamanda Obama'nın artık ABD yönetiminde yer almayacağını ve cumhuriyetçilerin de söz sahibi olacağı yüksek bir ihtimalle dillendiriliyor. Ve cumhuriyetçilerin duruşu da belli bu anlamda. Daha radikal gelişmeleri beklemek mümkün mü? Yani ABD askerlerinin tekrardan Irak'a girmesi veyahut da Suriye'ye girmesi muhtemel dahilinde midir?
Şöyle ifade edelim. Birinci ve ikinci Körfez Savaşı'nda Amerika'nın bölgeye olan askeri harekatı, hele 2. Körfez Harekatı'nda çok fazla dünyadan tepki gördü. İslam dünyası içerisinde de Amerika yani özgürlükler ülkesinden terörist ülke konumuna evrildi. Evet. Fakat bu Obama döneminde ortaya çıkarılan bu tür karanlık örgütler sayesinde Daiş din tırnak içerisinde içine neyle doldursanız doldurun ama, hı hı, özelde Daiş ve genelde de bütün dünya Müslümanları artık Batı insanlığı ve dünyanın geri kalan kesiminin gözünde, hı hı, terörize edildi, şeytanlaştırıldı. Evet. Ve bu Arakan Müslümanlarına varıncaya kadar yani Budist rahipler bile örnek gösteriyorlar. İşte bunlar eline, hı hı, fırsat geçerse bizi şöyle keserler vesaire gibisinden. Yani eski hesapları olan insanlara çok güzel bir koz verdiler ve bundan sonraki gelen tabii ki Şahin kanat olacaktır Amerika'da, hı hı, Obama'dan sonra gelen, hı hı, silah ve petrol tröstlerinin arkasında olduğu bir yönetim olacaktır cumhuriyetçiler. Ve onlar biraz daha böyle olayları silahla çözmeye gayret edecekler. Ancak bu Obama dönemi onlar için bir kuluçka dönemi oldu. Hı hı. Bütün dünyayı hazırladılar. Artık Amerika tanklarıyla, toplarıyla da girse, uçakla dümdüz de etse artık oh olsun diyecek bir dünya kamuoyu, Batı kamuoyu oluşturdular. Yani bu IŞİD'in İslam dünyasına vermiş olduğu en büyük zarar o oldu. Hı hı. Yani bırakın yani Müslümanlar arasında da gerçi algısı nedir o ayrı bir konu. Bizim dışımızdaki bütün insanlık alemi artık Müslümanları terörist gibi görmeye başladı.
Evet, maalesef öyle bir zemin ortaya çıktı. Suriye ve Daiş'le alakalı bir başka mevzu hocam, daha insani boyutuyla konuşmak gerekiyor. Şimdi Suriye ve Irak'taki gelişmeler söz konusu olduğu zaman oradaki insani boyut Batı basınında çok fazla yer bulmuyor açıkçası, bir kanıksanma söz konusu. Ama söz konusu tarihi eserler türünden bir takım
Palmyra'daki
sütunlar olduğu zaman daha çok yankı buluyor.
Şimdi Batı için o bölgede Grek, Roma, Bizans döneminde kalan antik şehirler, bir antik tiyatro oradaki binlerce insanın ölmesinden çok daha önemli.
Evet.
Yani diyelim ki IŞİD saldırı yapmış, 1000 kişiyi bir köyde katletmiş. O bir haberdir. Ama işte o Palmira'ya saldırmış, oradaki 3 tane sütunu yıkmışsa bu onlar için bir vehamettir. Bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. Yani dünya mirası.
Çok daha büyük mâkes buluyor Batu.
Yani maalesef gerçek bu yani. Dolayısıyla bir Müslümanın kanı o kadar değerli değil Batı basınında. Ama onlar için tarihi, kültürel miras olarak tırnak içerisinde söylüyorum. İslam eserleri de o kadar önemli değil. Yani Halep çarşısı, Halep'teki Osmanlı çarşısı yerle bir edilmiş. Oradaki Emeviye Camii yıkılmış. Evet. İslam kültür ve medeniyetinin izlerini taşıyan mezarlıklar tahrip edilmiş. O da çok önemli değil.
Evet.
Ama antik döneme ait herhangi bir eser tahrip edilmişse bu onlar için kırmızı çizgidir. Maalesef.
Evet, evet. Madem söz batıdan açıldı, batının vicdanından açıldı. Yani vicdanların taşlaştığını gösteren bir başka gelişme yaşandı. Malumunuz yani Avrupa'sından Asya'sına vicdanların bu denli kararmış olmasının insan hafızası almıyor açıkçası hocam. Yani gerek Avrupa gerekse Asya sahillerinde yüzlerce, binlerce insanın ölüm kalım mücadelesi verirken uluslararası toplum sadece yaşananlara seyirci. Ya Akdeniz'in dev bir göçmen mezarlığına dönüştüğünün altı çiziliyor. Evet. Batı dünyası tedbir olarak işte Akdeniz'de insan kaçakçılarına yönelik askeri operasyon başlatılmasını devreye sokmak üzere ne yapılacak? Kaçakçı teknelerine çıkarma yapma ve imha gibi tedbirler gündeme gelecek.
Orada bir eksik cümle söylüyorsunuz ama. Deniyor ki böylesi daha masrafsız deniyor.
Daha masrafsız evet.
Yani şimdi
ne kadar insancıl.
Ülkelerine bir göçmen akını var. Bu göçmenler ülkemize ayak bastığı zaman ki maliyeti şu olur. Biz bunları insan kaçakçısı deyip işte o elebaşılarını bahane edip gemiyi batırıp denizin ortasında ölmelerine sebep olursak daha az maliyetlidir diyor. Çünkü öbür türlü bize olan, ekonomimize olan yük fazladır diyor. Hı. Yani insanların orada aç kalması, susuz kalması, ölmesi, açlıktan birbirini denize atması çok da... Halbuki filmin bir önceki sahnesine bakacak olursak o insanları aç bırakan, evinden, yurdundan, toprağından koparan yine Batı'nın yazmış olduğu senaryonun, uygulamış olduğu politikaların, o bölgede iktidara getirdikleri diktatörlerin veyahut da gelir ellerindeki, avucundaki yeraltı yerüstü zenginlikleri bir şekilde hokus pokusla ellerinden almalarının bir sonucudur. Yani Afrika fakir değildir, bakın tekrar ediyorum.
Fakirleştirilmiştir.
Afrika kıtası Batılıların 1500'lü yıllarda ayak basıncaya kadar Afrika tarihinde açlık diye bir şey yoktur. Zaman zaman dönemsel kuraklıklar olmuştur. Kuraklık olduğu her dönemde insanlar bir takım sıkıntılar çekmiştir ama şu anda adamın buğday ektiği, gıdasını ürettiği yerleri sen çay plantasyonu, kahve, kakao plantasyonu yapıyorsun ve oradaki ürünleri kendi ülkene götürüyorsun ve o insanlar da aç kaldı diyorsunuz. Evet. Yani maalesef arkasından da gemilere doğru ülkene geldiği zaman da yolda ölüme terk ediyorsun. İşte Batı'nın adaleti bu.
Evet.
Bir de Myanmar'daki Budistlerin yaptığı var ki o daha da işler acısı bir durum. İsterseniz birkaç cümleyle
evet tabii oraya da değinelim. Yani tabii burada başka bir husus Batı'nın işte yaklaşımını eleştiriyoruz ama işte Myanmar'da Arakan'dan kaçan, Budist zulmünden kaçan işte Arakanlı Müslümanların, Endonezya gibi, Malezya gibi oradaki Müslüman ülkelerin de bu zulme karşı, oradaki yaşanan trajediye karşı duyarsız kalmaları dolayısıyla açıkçası izah edilemedi. İşte gelen uluslararası tepkiler, Sayın Ahmet Taş Keten abi Bosna Hersek'e Cumhurbaşkanı ile gittiği sırada ifade etti bize sabahleyin beraber olduğumuz vakitlerde. Cumhurbaşkanı'nın işte Malezya yetkililerini arayarak devreye girmelerini talep etmiş. Bunun üzerine işte orada
bir yıllık Açe bölgesindeki geçici
işte,
bir yerleşime izin verdiler.
İzin verdiler. Yani onları kabul ettiler. Uluslararası toplum bir yıl sonra bu alanları
çözüm bulmasını bekliyorlar uluslararası toplumda.
Yani peki bu ülkelerin duyarsız kalmalarını ne şekilde yorumlamak lazım?
Şimdi şöyle ifade edelim. Vermek zenginlikle değildir. Yani çevremize bakalım. Cömert insanlar çok da çok zengin olması gerekmiyor, insanın cömert olması. Bu şey aynı şekilde kimsesizin kimsesi olmak ve dünyayı küresel bir artık köy gibi görüp dünyanın her yerindeki Müslümanın, müminin derdiyle dertlenmek için küresel bir vizyonunuzun olması lazım. Şimdi Endonezya Ya bakalım. İslam dünyasının 255 milyon nüfusuyla en kalabalık, yeraltı yerüstü devasa zenginliği olan, yani İslam dünyasının devidir aslında. Kalaydan petrole, doğalgazdan zengin kereste ormanlarına ve arkasından yani yılda 3 defa ürün alınabilen pirinç tarlalarına kadar yani 250 milyon insanı besliyor ve dünyanın en hızlı kalkınan şu anda kalkınma sürecinde olan ülkelerinden biri.
Malezya'da ondan aşağı değil.
Malezya deseniz Türkiye ile birlikte İslam dünyasının teknolojik olarak en büyük devlerden biri. Fakat şunu göz ardı ediyoruz biz. Endonezya 300 yıla yakın Hollanda sömürgesi olmuştur. Malezya ise daha 1958-1962 işte Malezya Konfederasyonu olmuş. Singapur'la arkasından Brunei Sultanı ayrılmış. Yani bunların geri tarihine baktığımızda 50 yıllık, 100 yıllık nevzuhur devletler bunlar. Dolayısıyla kültürlerinde böyle bir şey yok.
Medeniyet meselesi yani.
Şöyle düşünün. Sizin babanız, dedeniz, dedenizin dedesinin köy odası varsa, köye gelen bütün insanları yediriyor, içiriyor, doyuruyor. Sizin kültürünüzde böyle bir şey varsa siz de ekmeğinizi komşunuzla, misafirinizle paylaşırsınız. Ama sizin ceddinizde de böyle bir şey yoksa, evet, bugün paranız da olsa böyle bir şey aklınıza gelmez. Yani o insanların kötü niyetine değil, onların kültüründe böyle bir şey olmamış. Ama biz hatırlatacağız onlara. Evet. Yani onlara da biz bunu öğretmemiz. Yani ümmet şuurunun böyle,
evet,
bir şey olur.
Ne yazık ki
yoksa
hocam,
nezih insanlardır. Çok, Endonezyalılar, Malezyalılar. Ama dikkat edin, suya sabuna dokunur bir beyanat vermezler. Tıpkı Batılıların ucundan kıyısından işte Mursi olayında yaptığı gibi. Çünkü o kültür yok. Evet. Ama biz tesbihin imamesi gibi görmüşüz kendimizi hep. Yani Osmanlı'nın varisleri olarak Myanmar'dakinin de derdine biz düşmüşüz. Somali'dekinin derdine de biz düşmüşüz.
Evet. Hocam araya gireceğim tam bu noktada. Yine Mısır'a gidip hatıramı zikredeyim. Malezyalı ismini de anayım. Burhanettin diye bir arkadaşım vardı. Çok iyi arkadaştık. Yani çok iyi arkadaşlık olmamıza ikramda bulunurduk. Yani söylemesi ayıp. Üzerimdeki kazağı çok beğenmişti. Çok güzel kazaklıydı. Çıkardım verdim. Şaşırdı kaldı. Yani kabul edemiyor. Ama böyle bir kültürden o kadar uzaklar ki yani ikram etme. Yani Müslümanlar çok nazikler, kibarlar ve aynı zamanda dediğiniz gibi ürkeklik noktasında da ama inanılmaz ürkekler.
300 yıl, 500 yıl İngiliz gibi, Hollandalı gibi yani ultra emperyalist ülkelerin yönetiminde, evet, kalırsanız çok, Allah çok göstermesin. Biz onları yaşamadığımız için bilemiyoruz. Tarih boyunca bir yerde yıkılmışsak hemen nasıl ki bir ağaç devriliyor arkasından bir filiz veriyor. Biz böyle bir toplum olduğumuz için ve dünyadaki insanlar da onun için bize gözünü dikiyor. Yani biz ne olduğumuzu görmek istiyorsak biraz Türkiye'nin dışına çıkıp oradan bakmamız lazım.
Çok doğru.
Yoksa böyle içimizdeki bu seçim dönemindeki ufak tefek küçük polemiklerle kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan vazgeçip büyük bir ülke olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve ben çevremdeki insanlara, üniversitedeki öğrencilerime şunu söylüyorum. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet bizden bir şey olmaz görüşünü
algısıdır.
Bizden her şey olur. Biz bu ümmet-i Muhammed'in umuduyuz.
Evet Sayın Hocam, kalan vakitlerimiz içerisinde bu hafta böyle sürgünleri anma haftası olarak neredeyse geçti. Bu hafta Çerkezlerin Kafkasya'dan sürgünlerinin 151. yıl dönümüydü. O yönde anmalar oldu. Yine bu hafta bir diğer sürgün yıl dönümü Kırım Tatarlarına aitti. Tatarların Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgün edilişinin 71. yıl dönümünü andılar. Yani Sovyetler Birliği'nde Stalin yönetimi tarafından 1944 Mayıs'ında 200 bin Tatar Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürüldüler. Kırım Tatarlı o acı günleri bir kez daha hatırladılar. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği ana vatanları Kırım'da bugün de baskı altında yaşıyor Tatarlar. Matem mitingi düzenlemek istediler ama ona izin verilmedi. İsterseniz kısaca bir hatırlatalım. İşte Kırım Tatarlarının 1944'te yaşadıklarında başlayalım isterseniz. Neler oldu o dönemde?
Çerkez sürgünüyle Tatar sürgünü birbirinden oluşumlarıyla, sonuçlarıyla çok farklıdır. İsterseniz bunları ayrı ayrı kategorize edip açıklamamız gerekiyor. Madem siz önce Kırım Tatarlarından bahsedelim dediniz. Malum Kırım Yarımadası Karadeniz'de ve bizim Anadolu kıyılarına en yakın noktayı teşkil ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde fethedilmiştir ve 1775 yılına kadar da Osmanlı toprağı olarak kalmış. Arkasından işte Osmanlı-Rus savaşlarında kaybetmişiz ve Rusya o Kırım hanları tarafından idare edilen ve bize bu kadar yakın olan, ki Kırım deyip geçmeyelim, daha önce de belirtmiştim, hatırlatmakta fayda var. Osmanlı hanedanlarında diyelim ki bir padişahın erkek evladı olmadı, zürriyeti gelmedi ve ne olacak sorusunun cevabı Kırım hanlarından biri tahta geçirilir ibaresi vardır.
Enteresan.
Gerçi böyle bir şey hiç vaki olmamıştır ama yani Kırım biz bu kadar bize bu kadar yakın, yakın olan bir yerde. Fakat Sovyet döneminden önce Çarlık Rusya'sında 1775'ten 1917'ye kadar peyderpey Kırım Tatarlarının toprakları elinden alınmış ve başta İstanbul olmak üzere Osmanlı coğrafyasına böyle taksit taksit, bölüm bölüm, yani Kırım Tatarları gönderilmiş ve bugün Türkiye'de Eskişehir ve Aksaray'ın şerefli Koçhisar ilçesinin nüfusunun büyük bir bölümü Kırım Tatarlarından oluşur. Yani Osmanlı gelenler de o bölgeye iskan etmiştir. Kıpçak Türklerdir bunlar. Fakat Bolşevikler tarihi süreç içerisinde, işte biliyorsunuz Kızıl Ordu'nun merkezi Petersburg'tu. Bu komünistler Moskova merkezli Kızıl Ordu harekatı olunca, hani denize düşen yılana sarılır. Biz bu Rus çarlığından yüzyıllardır bir şey görmedik. Bunlar halkların kardeşliği diyordu. Şimdi BDP de aynı şeyi söylüyor. Halkların kardeşliği. Ben de diyorum ki Sovyetler Birliği'nde de halkların kardeşliği dediler. Bütün halklar kardeş oldu ama sonuçta Ruslar A, diğer halklar maraba oldu. Evet. Yani Sovyetler sisteminde. Yani bu kardeş, halkların kardeşliği söyleminde hiç de eşitlik olmuyor tarihi süreç içerisinde boş baktığımızda. Altı boş bunun. İşte Kırım hadisesinde gerek Orta Asya'daki Müslüman Türkler, Kafkasya'dakiler ve Kırım'dakiler bu Bolşeviklere destek vermişler. Halklar nasıl olsa kardeşse bu kardeşler de eşit olacak ve o yüzyıllardır gasp edilen halklarına kavuşacaklarını ümit ettiler. Fakat maalesef halklar işçilikte kardeş oldular ve Kremlin Sarayı'nda hep Rus politbürosu oturdu ve Sovyetler döneminde Kırım Tatarlarına yapılan baskılar kat be kat arttı. İşte bu sırada İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman orduları Kırım'ı işgal ettiler ve işgal sonrasında da gençlerini de savaşa aldılar. Ve Kırım Tatarları bu defa da Almanlara yeşil ışık yaktılar. Bu belki Stalin'in zulmünden bizi Almanlar kurtarır diye ümit ettiler ve Almanlara olan birazcık yakınlığını bahane eden Stalin, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra işte sanırım 18 Mayıs tarihi olsa gerek, 18 Mayıs 1944'te tam 193 bin resmi kayıtlara göre, bakın 193 bin kişiyi hayvan vagonlarına doldurarak Sibirya'ya, Orta Asya'ya sürdü ve bu sürgün sırasında yani 193 bin kişinin on binlercesi yolda hayatını kaybetti. Sadece birkaç örnek vereyim. Oradaki Müslüman Tatar kadınları o kadar edepliydi ki kadın eşlerinin, çocuklarının başka erkeklerin yanında tuvaletini yapamadığı için çatlayarak ölenler olmuş. Edebinden. Tren durmuyor, gidiyor. Ve ölenleri atıyorlar vagondan aşağıya ve bu şartlar altında gittikleri Sibirya'nın o iklimine ayak uyduramayanlar, hastalıktan ölenler ve on binlerce insan ölüyor. İşte soykırımı Ruslar, bizim Ermeni soykırımıyla ilgili parlamentoda bir de yüzleri kızarmadan karar almaya çalışıyorlar. Bu çok yenidir. Yani Ermeni hadisesi 1915'tir. Bu 1944'tür. Yani çok daha yeni bir hadisedir. Ve Kırım Tatarlarının bir özelliği vardır. Yani Türk tarihinde iki tanesi böyledir. Biri Ahıskalılardır, biri Kırım Tatarlardır. Onca çileye, onca yurtlarından edilmelerine rağmen benliklerini korumayı bilmişlerdir. Vatan duygusunu kaybetmemişlerdir. Ve Sovyetlerin yıkılmasından sonra Ukrayna'nın çıkarmış olduğu bir izinle tekrar yurtlarına dönmüşlerdir. Ve bugün 2 milyonluk Kırım Yarımadası'nın yaklaşık %15'ini Kırım Tatarları teşkil etmektedir. Ve 1944'te sürgün edildikleri sayıya ancak şimdi ulaşabilmişlerdir. Evet. Yani arada ne kadar kırıldığını tahmin edebilirsiniz. Yani 193 bin kişiyi sürgün ediyorsunuz. Aradan
yıllar geçiyor. 71
hala işte 200 bin civarında bir Kırım Tatarının Kırım'a geri dönebildiğini görüyoruz.
Evet hocam, vakitimizin sonuna geldik. İsrail'deki insan hakları ihlallerini, işte apartheid.
Yalnız bir şey daha ekleyeyim isminizle, müsaadenizle. Bir de Çerkez sürgünü dediniz. O yarım kaldı. Çerkezlerin sürgünü ise daha farklıdır. Çerkezler biliyorsunuz ana vatanları Kuzey Kafkasya. Bugün Krasnodar Krayı dediğimiz, hatta olimpiyatlar yapılmıştı Karadeniz'in Soçi olimpiyatların olduğu bölge, onların kadim ana vatanları. Dağlık bir coğrafya olduğu için Rus ordusu on yıllarca bunlarla mücadele ettiler. Çerkezler savaşçı bir millettir ve baş edemediler. En sonunda sürgün ederek onlardan kurtulabileceğini düşündüler ve gemilere doldurup Osmanlı coğrafyasına göndermiş olduğu bu Çerkezlerin büyük bir kısmı deniz yolunda hayatlarını kaybettiler. Bu Çerkez sürgününde yani en büyük kayıp Karadeniz'in dalgalar arasında denizin dibini boyladılar. Türkiye Osmanlı coğrafyasına gelen bu Çerkezler ise Osmanlı şöyle değerlendirdi. Bu çok enteresandır. Ecdat yıkılırken bile Cumhuriyet'ten daha iyi iskan politikası yapmıştır. Biz Balkanlardan gelen Balkan muhacirlerini Bursa'ya, Trakya'ya yerleştirdik. Halbuki Osmanlı Kafkaslardan gelen Çerkezlere bakıyor. Bu insanlar kafası çalışıyor, elinden iş geliyor. Kurmay zekaya sahip. Fakat bir özellikleri var. 5 tane köy bir araya gelirse bağımsızlık istiyor. Ve Balıkesir'den itibaren Amasya Tokat'a kadar, oradan da Kayseri üzerinden Ürdün'e kadar T şeklinde bir çizgisel hat boyunca iskan ediyor. Ve onlara hem bir yeni bir vatan sunuyor hem de onların enerjisinden, ki Kurtuluş Savaşı'nda Çerkez Ethem hadisesini biliyoruz.
Evet. Kıymetli hocam, dediğimiz gibi hızlı ilerliyor vakit. Filistin'i de konuşacaktık, Filistin'deki ihlalleri, ama yarın siz işgal altındaki topraklara
İnşallah
gidiyorsunuz.
Cuma namazını Kudüs'te orada kılacaksınız. Eda etmeyi planlıyoruz Allah nasip ederse.
Döndüğünüz zaman Filistin'i konuşalım isterseniz. Az bir şey değinecektik. Daha geniş bir şekilde önümüzdeki hafta sizden Kudüs'ü dinleriz inşallah.
İnşallah.
Evet,
kıymetli Hakkal yakin olsun diyorsunuz.
Hakkal yakin olsun, evet. Kıymetli dinleyenler, Bir Dünya Gündemi programımızın daha sonuna geldik. Yardımcı doçent Doktor Halil Kurt Bey ile bendeniz Beytullah Demircioğlu. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini analiz etme gayretinde olduk. Haftaya görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.